Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim insana bir mükerrem varlık olarak yaratıldığını ifade ediyor. Tabi böyle mükerrem yaratılan varlığın Cenab-ı Hakk'ın hitabına mazhar olan, kendisine peygamber gönderilen Hakk'ın müstesna varlığının iki yönü var. Bir maddi yönü var, fiziki yönü var. Bir de manevi yönü dediğimiz kalbi yönü, ruhi yönü var. İşte mükerrem insanlık belki bu iki tarafı da ideal noktada tutabilen insan. Bunun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dualarında Cenab-ı Hak'tan iki şey istiyor. Ya Rabbi, senden sıhhat ve güzel ahlak isterim. Aslında sıhhat dediğimiz şey şu vücudumuzun, maddi varlığımızın çok düzenli, mutedil bir şekilde çalışması, her şeyin yerli yerinde olması. Ahlaksa o manevi varlığımızın sıhhatli olması demek. Onun için insan nasıl maddi sıhhatini korumak için bir takım tedbirler alıyor, yemesine, içmesine, gıdasına, aldığı havaya, her şeye dikkat ediyorsa, manevi sıhhatini korumak için de, ruhi sıhhatini, kalbi sıhhatini korumak için de elbette ki bir gündemi olmalı. Kendisini maddi bakımdan daha güzele götürecek şeyleri elde etmek için bir gayret gösterdiği gibi, manevi sıhhatini sağlamak yönünden de üzerine düşen veya elde etmesi gereken güzellikleri gerek yapılması noktasında, gerek kaçınılması noktasında dikkat edilmesi gereken hususları bir mümin gündemine alacak ve hem fiziki de sıhhatli olacak, beden yapısıyla sıhhatli olacak bir mümin, hem de manevi yapısıyla sıhhatli olacak. İşte aziz dinleyenlerim, sohbetlerimizde gündeme taşımaya çalıştığımız mühlikat ve münciyat, yani insanı kurtarıcı esaslar dediğimiz güzellikler, ruhumuzun manevi gıdaları. Mühlikat dediğimiz, insana hem dünyada hem de ahirette sıkıntılara, darlıklara, çaresizliklere düşürecek tavırlar veya huylarsa gerçekten insanın manevi sıhhatine zarar veren şeylerdir. İnsan bunlardan muhakkak kurtulmaya gayret edecektir. Elbette ki aziz dinleyenlerim, hastalıklardan kurtulmak için yerine göre bir gayret etmek, hatta zorluklara katlanmak gerekir. Zira bazen şifa dediğimiz, sıhhati bulmak dediğimiz hadise çirkin ve acı ilaçları da içmeyi gerektirir. Bazen böyle hiç de midenizin kaldırmadığı bir ilacı içersiniz ama bunun sonunda da bir şifa bulursunuz, sıhhate kavuşursunuz. Tıpkı bunun gibi manevi hastalıklarımız için de, manevi zaaflarımız için de, kalbi zaaflarımız için de gerekirse acı ilaçları içmek gerekir. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bununla ilgili çok müşahhas, güzel bir hikaye vardır aziz dinleyenlerim. Adamın birisi, daha doğrusu bir yiğit, bir cengaver, atı üzerinde seyahat ederken bir ağacın altında uyuyan bir adam görür. Adam öyle derin bir uykuya dalmıştır ki ağzına kaçan yılanın farkına varmaz. Fakat o cengaver, o seyit, o yiğit uzaktan adamın ağzına bir yılan girdiğini görür. Koşar, hemen o ağacın dibine düşmüş o çürük elmadan alır, adama bir kırbaç vurur, uyandırır uykusundan ve der ki, bu çürük elmayı yiyeceksin. Adamcağız, ya ben burada ağacın altında ne güzel uyuyordum. Nereden çıktı bu bela, eşkıya mıdır, nedir? Bu çürük elmayı niye yiyeyim ki? Yukarıda güzel güzel elmalar var. Bu çürük elmayı ben niye yiyeceğim? Ama bakar ki kurtuluş çaresi yok. Herhalde bu elmayı yersem kurtulurum bu adamın elinden der ve çürük elmayı yer. Ama iş bitmez. Adam bir kırbaç daha vurur, ve der ki koş bakalım. Bir taraftan koşar, ağzında çürük elma, bir taraftan yer, bir taraftan koşar. İçinde bedduanın adeta bini bir para. Nereden geldi bu bela başıma der. Öyle koşar, öyle koşar ki sonunda bitap düşer, yere yığılır kalır ve kusmaya başlar. Bir taraftan yorulmuştur, çürük elma midesine inmiştir. Koştuğu için de birden kusmaya başlar. Kustuğunda uyku sırasında midesine düşmüş olan yılanı da görür. O zaman anlar ki bu adam beni boşa koşturmuyor. Bu çürük elmayı ben boşa yemedim. Der ki ben sana çok beddualar etmiştim. Bu bela nereden geldi diye. Ama şimdi sana dua ediyorum. Fakat o cengaver, o yiğit ona der ki aslında ben seni gördüğüm zaman deseydim ki senin midene bir yılan kaçtı. Bu çürük elmayı yersen çıkar deseydim. Sen zaten elmayı yemeden ölür giderdin. Ama ben sana bunları söylemedim. Sana acı gelen bir reçete uyguladım. Sen de elmayı yedin. Benim kırbaçlarımı da yedin acı acı ama sonunda koşmak zorunda kaldın. Koşa koşa da içindeki yılanı çıkarmaya muvaffak olduk. Hazreti Mevlana, aziz dinleyenlerim, bu hikayeyi anlatırken bunu özellikle de manevi terbiye yoluna girmiş insanlara bir misal olarak verir. Der ki, işte diyor bu yolda koşan insan, içinde yılan taşıyan insan bir mürittir. İçindeki yılan nefsidir insanın, onu koşturan da onun içindeki yılanı çıkarmak iradesini kuşanan mürşidi kamildir diye güzel bir benzetme yapar. Tabii burada bu hikayeyi anlatmaktan kastımızsa aziz dinleyenlerim, içimizdeki yılanları, içimizdeki çürüklükleri giderebilmek. Bunun için de belki gerçekten acı reçetelere bazen katlanmak durumundayız. Ne olabilir bu acı reçeteler? Açlık olur, susuzluk olur, derin tefekkürler olur. Kendimizi hadis-i şeriflerin aynasında, karşısında uzun uzun tutup bir iç muhasebesi olur, olur olur. Ama insan muhakkak iç dünyasına yönelmeli ve zaaflarının farkında olmalı. Bu riya olabilir, kibir olabilir, ucub olabilir, haset olabilir veya dışarıya yansıyan dedikodu gibi, tecessüs gibi, gıybet gibi, hasislik gibi çok daha farklı tezahürleri olabilir. Bütün bunlar insanla var olan şeyler. Evet, insan mükerrem bir varlık ama içinde hem güzellikleri barındırıyor hem de bir imtihana mebni olarak onun içinde zaman içinde bir takım menfilikler, Allah'ın razı olmadığı haller de olabiliyor. İşte kamil insanda güzellikleri çoğaltan, iç dünyasını temizleyen kat efliha men tezekka. Şüphesiz ki kendisini böyle temiz hale getiren, arınan, durulan insan büyük bir felaha ermiştir, korktuğundan emin olmuştur, umduklarına nail olmuştur buyruluyor. İşte burada aziz dinleyenlerim, Gazali Hazretleri gerçekten diyor, mücahede önceleri ne kadar zor olursa olsun neticesi o kadar kolaydır. İnsanın kendi iç dünyasında yapacağı cihat, gayret ve temizleme ameliyesi belki ona bir takım zorluklar koyacaktır ama onun sonunda elde edeceği güzellikler o zorluklar karşısında kıyas edilemeyecek kadar muhteşemdir. Onun için de insan zorluklara da katlanacak, güçlüklere de katlanacak. İçindeki bu büyük cihadı, kendi iç dünyasındaki bu büyük cihadı gerçekleştirecektir. Ve burada yine İmam Gazali Hazretleri bu işin tedavisini, yani özellikle riya dediğimiz kulluğu Allah'a yapıyor gibi görünüp karşılığını kullardan beklemek dediğimiz o gizli şirk diye de ifade edilen o yanlışlıktan kurtulmayı çok önemsiyor ve bunun için diyor riya ağacının köklerini kalpten söküp atmak gerekir. Yani dalını kesmekle olmaz bu iş. Onun kökünü kurutmak lazım. Bu işin de kökü aslında mevki sevgisidir. Ne demek mevki sevgisi? Bu Burada da diyor Gazali Hazretleri, üç başlık öne çıkar. Birincisi, insan övülmeyi sever. Allah tarafından hoşnut olunmayı sevmek elbette ki her kulun çok önemli bir hedefi olmalı. Zira Yüce Rabbimiz yuhibbühüm ve yuhibbune diyor. Kullarla arasındaki ilişkiyi muhabbet üzerine kuruyor Rabbimiz. Allah kulunu sever. O sevgiye ulaşmak çok önemli. Resulullah Efendimiz o duada bulunuyor zaten. Ya Rabbi, bana seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, beni sana yaklaştıracak amelleri sevmeyi bana ikram eyle diye Hakk'ın sevgisine talip olmak çok önemli. Ama insan Hakk'ın sevgisini bir tarafa bırakır da daha önünde peşin görünen yaşadığı çevrenin kulların sevgisine talip olursa, ibadeti veya kulluğu bunun için yaparsa, bu da Cenab-ı Hakk'a karşı adeta gizli bir şirk oluyor. Onun için de bütün bu zaafların, riya dediğimiz o kalbi zaafın en temel sebebi insanın mevki sevgisidir diyor Gazali. Onun da alt başlıkları, bir, insan genelde fıtri olarak insanlar tarafından övülmeyi sever. Veya ikinci başlık olarak insanların kendisini kötülemesinden hoşlanmaz. Yani kötülenmekten, kötü anılmaktan korkar insan. Ve üçüncü olarak da insanlarda olan şeylere karşı insanın bir tamağı vardır, bir özentisi vardır. İşte bu üç noktayı insan güzel okursa, içinde böyle bir duyguların olduğunu bilirse, o zaman da bunların tedavi yollarını aramaya başlar. Ben niye övülmeyi seveyim ki? Ben niye insanların bir kısmının beni yermesinden korkayım ki? Veya ben niye insanların elindeki bir şeye tamahkarlık etmek durumunda olayım ki diye bir takım muhasebelere girişirse insan, o zaman da işte o riya dediğimiz ve böyle adeta insanın iç dünyasına kök salan fakat dini ifadesiyle de gizli şirk diyeceğimiz, görünmeyen şirk dediğimiz o büyük felaketten kendini kurtarma gayreti içinde olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayetinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir zat geliyor. Diyorlar ki, ya Resulallah, bir insan vardır ki hamiyetinden, gayretinden dolayı harbe katılır, cihad eder ve adam öldürür. Bir başkası vardır, ya yarın ben mağlup oldu denilmesin benim hakkımda. Harbe girdi de kaybetti, mücadeleye girdi de kaybetti. Onun için böyle bir mağlubiyetle anılmak istemem diye muharebe eder. Ve bir adam da vardır ki o da herkesin gönlünde bir yer etmek, bir rütbe almak için cenk eder ve nam salmak için çarpışır deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'den nakledilen bir hadis-i şeriftir bu. Men katele li tekune kelimetullahi el ulya fehuve fi sebilillah. Ancak ve ancak ilahi kelimetullah, yani sadece ve sadece yüce Rabbin adını yüceltmek için harbeden, çarpışan, canını feda eden kimse Allah yolundadır buyurur sevgili Peygamberimiz. Evet, nitekim daha sahabi devrinde bazı insanlar var ki sadece ganimet almak için o ilahi kelimetullah için yola çıkan sahabilerin arasına katılıyor. Sonra da işte ganimetinden bir payını alıyor ama ona bir cihat ecri verilmiyor. Veya ölüyor gidiyor, eyvah şehit oldu bu dediklerinde Allah'ın Resulü hayır diyor. O şehitlik sevabını alamadı. Niye? Çünkü burada niyeti doğru değildi. O bakımdan aziz dinleyenlerim, insan gerçekten her an iç dünyasına hep murakip olmalı, mukayyet olmalı, niyetini her an gözden geçirmeli. Allah'ın huzuruna mı yöneldi, niyetim nedir? Allah'ın kullarından bir kula iyilikte mi bulundu, niyetim nedir? Birisine selam mı verdi, niyetim nedir? Neyi bekliyor buradan? Çünkü bize bütün vazifeleri, bütün sorumlulukları sadece ve sadece Rabbimiz veriyor. İnfak etmeyi de o emrediyor. namaz kılmayı da o emrediyor. Yetime sahip olmayı da o emrediyor. Dolayısıyla biz şu dünya hayatımızda bir amel dediğimiz bir şey yapıyorsak, bununla ilgili her beklentimiz sadece ve sadece Yüce Rabbimizden olacak. İşte bunun en güzelini aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ayeti kerimesiyle ifade edilir ki, Hazreti Ali ile Fatıma validemiz hakkında nazil olduğu ifade edilir bu ayeti kerimenin. Biz size sadece ve sadece Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için ikram ediyoruz. Sizden bir mükafat da beklemiyoruz, bir teşekkür bile beklemiyoruz. Ama siz insani olarak teşekkür vazifesinizi yaparsanız, o sizin Rabbinize karşı olan borcunuz. Ama bizim böyle bir güzellik yapmaktan, bir ikram etmekten dolayı da beklentimiz yok. Bir beklenti içinde olursanız elbette ki o hakkın rızasına muvafık olmuyor. Size yapması gereken onun kendi kulluk borcu. Bize yapması gereken onun kendi kulluk borcu. Ama biz ben bir şey yapayım onun karşında o da bana bunu yapsın dediğimiz zaman o zaman biz Rabbimiz için değil o kul için bir şey yapmış oluyoruz ki onun da hak katında bir değeri olmuyor. Bir de başka husus aziz dinleyenlerim az önce ifade etmiştim. Mesela bir insan zenginlerin içerisinde bulunur. Zenginler çokça ikramda bulunur, isarda bulunur. Fakat orada bir cimri insan da varsa aslında vermek niyeti yoktur ama ben de burada vermezsem şimdi bunlar da benim hakkımda aleyhimde konuşurlar. Dolayısıyla beni kötülerler, benim hakkımda farklı şeyler söylerler. Böyle bir şeye meydan vermemek için ben de bir şeyler vereyim der mesela insan. İşte Gazali Hazretleri diyor ki bütün bu düşünceler insanın içinde birer kurttur ve ne yapıp yapıp insan bunlardan kurtulmaya bakmalıdır. Yani aman beni kötülemesinler endişesiyle eğer bir insan bir şey veriyorsa orada da bir hastalık vardır. Ve bütün bunları da insan tek tek düşünmeli bunların felaketini ve ahiret nimetinin Allah katında ne kadar değerli olduğunu farkına varırsa da o zaman bu düşüncelerden kendisini kurtarmaya çalışır. Onun için de İmam Gazali Hazretleri bu konuda şöyle bir beyanda bulunur ki aşağı yukarı belki aziz dinleyenlerim konumuzun tamamını da bu özetlemiş olacaktı. Mürai insan yani riyakar insan, Allah'tan gayrısı için amel yapan insan yaptığı işin zararlarını, kalbini bozduğunu, tevfik-i ilahiden bu anda kendisini uzaklaştırdığını, ahiretteki azabını, Allah'ın kendisine olan gadabını, mahşer yerinde kendisinin ya gadir, ya facir, ya mürai diye çağrılarak Allah'a ibadetle dünyalık peşinde koşmaktan, yaptığı ibadetle insanların gönüllerini avlayarak Allah ile alay etmekten, kullarca sevilmeye çalışmakla Allah'a buğz ettirmekten, Allah'tan uzaklaşmakla onlara yaklaşmaktan, kulların övgüsünü Allah'ın zemmi üzerine tercihten, kulların rızasını Allah'ın gadabında aramaktan utanmadın mı? Bir tanesi üzerine de Allah'ı tercih edemedin mi diyerek yaratıkları arasında rezil ve rüsva olacağını düşünmedin mi denecektir kıyamet gününde mürai insana. İşte insanoğlu bu rezaleti düşündüğü, dünyalıkta kullardan edindiği istifade ile ahiretteki kaybını karşılaştırdığı, ahirette kaybettiği mükafatını, halbuki ihlas ile yaptığı bir amelin bile sırasına göre bütün günahlarına ağır geleceğini düşündüğü ve riya ile yapıldığı için aynı amelin günahlar tarafına geçtiğini ve bu suretle cehenneme sürükleneceğini hatırına getirdiği takdirde elbette bundan vazgeçer. Öyleyse bütün kötülüklerde, yanlış huylarda olduğu gibi belki bu riya konusunda da insanı tedavi edecek en önemli husus insanın kendisini doğru tanıması, doğru okumasıdır. Hani tasavvufi literatürde çok geçen bir söz var. Bir kelam-ı kibar olarak geçiyor. Men arafe nefse fekad arafe rabbe. Kim kendisini, iç dünyasını, nefsini çok yakinen tanırsa, iyi tanırsa o zaman Rabbini tanıyacak bir yol bulur. Rabbine gidecek bir yol bulur. Onun için de aziz dinleyenlerim, bütün hastalıklarımızın şifası aslında önce kendimizi doğru teşrih edebilmek, doğru tanıyabilmek. Elbette ki insanın kendi iç dünyasına karşı bir sübjektifliği, iç dünyasını hep güzel görmesi gibi bir ayrı zaafı da olabilir ama insan dikkatle baktığında kendisini tanıyacak Allah Teala içine bir nur vermiştir. Onun için de insan bu kabiliyetini görmeli, zaaflarının farkında olmalı, Rabbin razı olmadığı hiçbir şeye iç dünyasında bir yer vermemelidir. Yine Gazali Hazretleri riyanın daha çok ameli tedavisi noktasında çok daha farklı bir şey söylüyor. Güzel de bir şey söylüyor. O da şu aziz dinleyenlerim. Diyor ki Gazali Hazretleri, fuhşu sevenler, günahları sevenler, yasakları sevenler umumiyetle gizli yerler ararlar. Hani insanların gözü önünde bunu yapmak istemezler. Tabii toplum iyice bozulunca artık onu da aramaya insanlar ihtiyaç hissetmiyor. Artık günahlar aleni işlenebiliyor. Toplum iyice çığırından çıktıysa aziz dinleyenlerim. Ama genelde Yüce Rabbimiz insanlara bir de haya duygusu verdiği için o tamamen kaybolmadıysa, o tamamen yırtılmadıysa, yok olmadıysa yine de insanlar bir takım günahlar işlerken gizli yerler ararlar. Onun için de diyor, insan nasıl ki böyle günahlar için bir gizli yer arıyorsa kimse görmesin diye yaptığı ameller içinde gizli alanlar aramalı. Ne kadar amellerini gizleyebilirse, ibadetini gizleyebilirse, hayratını gizleyebilirse, hadis-i şerifte beyan edildiği veçile sağ elini verdiğini sol eli görmeyecek kadar böyle iç dünyasına bir kayıt içerisinde olursa o zaman da elbette ki riyadan kurtulmak çok daha kolay olacaktır. Bunun için de mümkün mertebe ibadetleri için insan gizli yer aramalı, halka duyurmak arzusunu nefsinden kesecek şekilde biraz saklanmalı ve ibadetini de Allah'tan başka kimse görmediğine emin olmalı. Tabii bunu söylerken şunlara dikkat etmek gerekir ki Cenab-ı Hakk'ın toplulukla yapılmasını istediği ameller vardır. Orada da zaten kimse kimseye riyakarlık yapmak durumu yoktur. Haccı tek başınıza yapamazsınız. Hac muhakkak topluluk içinde olacaktır. Cemaatle namazı tek başınıza eda etmeniz mümkün değil. Ama oralara bile riya karışabilir. Ancak riya karışır diye de emir olan bir şey yapmaktan insan kaçınamaz. Cemaate gideceğiz. Orada da iş dünyamızı tutmaya çalışacağız. Fakat bu tip toplu olarak yapılması emredilen ibadetlerin dışındaki ibadetlerimizi, kulluklarımızı, nafilelerimizi ne kadar gizli yapabilirsek o da riyadan uzak kalacaktır. Mesela özellikle işte seher hayatı dediğimiz bir müminin, bir müridin, bir salikin hayatında çok önemli bir yeri olan gece hayatı gerçekten gizlidir. Kimse kimsenin gece ne yaptığını bilmez. Onun için de en makbul ibadetlerden birisi işte bize ferdi olarak yapılması tavsiye edilen ve gece yapılması tavsiye edilen istiğfarlarımız, dualardır ki onların bu kadar büyük ecir alması da riya ihtimalinin olmasından dolayı. Bir insanın gece böyle dört duvar arasında ışığını bile açmadan yaptığı zikir ancak Rabbine karşı yapılan bir şeydir. Onu gündüz kimseye ifşa etmedikçe ona bir riya bulaşmaz. Bunun için de riya bulaşmayan bu gece ibadetleri, elbette ki bu sessiz dualar, iç dünyamızda yapılan güzellikler hak katında çok daha makbuldür. Ama özellikle aleni yapılması gereken, toplum içinde yapılması gereken amelleri ise riya korkusuyla terk etmemek gerekir. O da nefsin bir başka fitnesi olabilir. Aman beni kimse cemaatle namaz kılarken görmesin de ben bir riyaya bulaşmayayım demek nefsin bize kuracağı çok daha farklı bir tuzaktır. Elbette ki cemaate katılacağız. Elbette ki aleni olarak yapılması gereken, toplulukla yapılması gereken ibadetlerimizi onların içinde yapacağız. Ama daha gizli olarak yapılabilenleri de ne kadar gizlenebilirse öyle bir gizlilik içerisinde yapılmış olacağız. Böyle yapıldığı takdirde de inşallah bu gizlilik belki önceleri insana ağır ve zor gelir. Fakat sonraları çok da kolaylaşır. Ona da Yüce Rabbimiz büyük mükafatlar, büyük bereketler ihsan eyler.